Ayrım 7.
Sayfa 98. Tek katlıydı hastane. Odanın pencereleri gül hatmilerin, kadife çiçeklerinin, hanım ellerinin içine açılıyordu. Fikri Bey karanlıkta usul usul sallanan çiçekleri izliyordu. Sonra birilerini dinliyordu. Yeni doğum yapan bir kadının yakınlarını. Bahçenin bir köşesinde sigara içiyorlardı. Sigara içiyor ve konuşuyorlardı. Neşeli neşeli, heyecanlı, çok heyecanlı. Ateş böceği gibiydi sigaralarının ateşi. İşte o sesler arasından duymuştu karısının derin derin nefes aldığını, koşmuştu hemen. Gül demişti, iyi misin? Gül cevap veremeyecek kadar hastaydı. Pankreas kanseriydi. Bu 5 ay önce ortaya çıkmıştı ve şimdi ölüm döşeğindeydi. Ama Fikri Bey karısının ölüm döşeğinde olduğunu düşünmüyordu. Baharın başında şu yoldan yürüyerek gidiyorlardı yan yana. Gül Fikri Bey'in koluna girmişti. Mavi triko takımlarını giymişti. Yeni almıştı o takımını. Pankreasında uyuyan kanserini öğrendiğinde de doktor doktor dolaştıklarında da üzerindeydi o triko takım. Bahar havası, kahverengi yün bir şal vardı omuzlarında. Türkan Şoray gibiydi Gül. Şimdi ise hiçbir soruya cevap veremeyecek kadar ağır hastaydı. Saçları tedavide dökülmüştü. Yeşil bir örtü sarılmıştı başına. Annesi sarmıştı bunu. Çok çok zayıflamıştı ama yine de Türkan Şoray'a benziyordu. Fikri Bey karısının iyileşeceğinden emindi ama şimdi hemşire onun öldüğünü söylemişti. 2 saat önce iyi misin sorusuna cevap veremeyecek kadar ağrılı sızılı uyuyan Gül sadece anılarım demişti. Fikri Bey morfin iğnelerinin ağrısını güç bela dindirdiği karısının neler düşündüğünü merak etti. Anılarım diye sayıkladığına göre geçmiş güzel günleri düşünüyor olmalıydı. Aralarındaki hep aşktı. Birazcık kavgamız, gürültümüz olsaydı, diyordu Fikri Bey bir dostuna. Kızdığım, sevmediğim şeyleri olsaydı Gül'ün, belki o zaman daha kolay kabullenirdim hastalığını. Fikri Bey karısının hasta olmasına dayanamazken, doktorların biçtiği kısa ömürlere inanamazken, biraz önce kendisine karısının öldüğü söylenmişti. Başlarının üzerindeki pervane dönüyordu. Pervanenin zayıf, güçsüz motorunun yumuşak vınıltısı duyuluyordu. Fikri Bey başını karısının boyun çukuruna gömdü, kokladı karısını, ağladı ve kokladı. Bir daha ona böyle dokunamayacağını, onu çok özleyeceğini düşünüp daha çok üzüldü, daha çok kokladı. Nedendir bilinmez, hayalinde kasabanın plajında bir görüntü canlandı, geçen yazdı. Fikri Bey göbeğine kadar suya girmişti, gül kıyıda ayak bileklerine kadar gelen suda dikiliyordu. Su çok soğuk, Fikri nasıl girdin diye soruyordu. Güzelce gülüyor, eğilip parmak uçlarıyla suya dokunuyordu. Gül o sahilde, o plajda ayak bileklerine kadar suya girmiş, ne güzel duruyordu. Güneş ışıl ışıl bir hale yaratmıştı çevresinde, gülüyordu. Ben giremeyeceğim Fikri diyordu. Geri dönüp kumların üzerine oturuyordu. Bacaklarını kollarının arasında topluyordu. Gülümseyerek denizde açılan kocasını seyrediyordu. Dubalara kadar soluksuz yüzen kocasına el sallıyordu. Fikri Bey hep bunları hatırlayacağını düşündü. Hayatını anılarının içine gömüp özleyerek yaşayacaktı. Morfinin hangi dozu bu acıyı kesebilirdi? Doğruldu, burnunu çekti. Hüngür hüngür, sarsıla sarsıla ağlıyordu. Yokluğuna nasıl dayanacağım Gül, senin yokluğuna nasıl dayanacağım? Başlarının üzerindeki pervane dönüyordu. Karısının elini tuttu. O an sanki bir şeyler kıpırdadı. Hatta bu karısının parmak uçları bile olabilirdi. Gül'ün göğsü hafiften inip kalktı gibi göründü gözüne. Yanağını yüzüne dayadı, bir şey anlayamadı. Başlarının üzerinde dönüp duran şu pervanenin rüzgara bir şey kıpırdatmış olmasın diye bakındı. Pervaneyi kapadı. İnceden inceye odada dolaşan rüzgar kesildi. Yine de Gül'ün kıpırdayıp kıpırdamadığını anlayamadı. Sonunda ağzına ayna tutmak geldi aklına. Bir tane el aynası olacaktı. Gül'ün başucundaki dolapta. Buldu bunu. Ağzı aralanmış, öylece yatan Gül'ün ağzına tuttu aynayı. Kendi soluğunu çok uzakta zapt ederek bekledi. Sonra aynayı kendine çevirdi. Hiçbir şey göremedi. Kendi yüzünü göremedi. Kapıyı açtı, odadan çıktı. Koridordaki floresan ışığı gözünü aldı. Yanılmıyordu, ayna nefesle buğulanmıştı. Gül yaşıyordu. Hemşire ve doktor koridorun başında ona doğru geliyorlardı. Ölmemiş, yaşıyor diye seslendi. Hemşire ve doktor adımlarını hızlandırdılar. Doktor odaya girer girmez Gül'ün kalbini dinledi. Evet dedi hemşireye, daha ölmemiş. Fikri Bey odada sevinçle dönüp duruyordu. Karısının nefesiyle buğulanmış ayna hala elindeydi. Karınızın yaşama şansı olmadığını, ölümünün çok yakın olduğunu da biliyorsunuz değil mi? Biliyorum demek zorunda kaldı Fikri Bey. Ardından gülerek ama şimdi yaşıyor dedi. Karısının elini tutup başucuna oturdu. Bir gün sonra, bir saat sonra ölecek olsa bile şimdi yaşıyor dedi kendi kendine. Hemşire doktora yanılmış olmasının imkansız olduğunu anlatıyordu. Çıkarken pervaneyi çalıştırmışlardı. Pervane başlarının üzerinde dönüp duruyordu. Karısının karanlık yüzündeki derin gölgeleri seyretti. Karısının acıyla aralanmış dudaklarını. Sonsuz bir mutluluk ve heyecanla seyretti karısını. Onun yaşıyor olduğunu düşünerek, bundan sonsuz bir mutluluk duyarak. O saatleri karısıyla birlikte geçirdiği en güzel saatler olarak hatırlayacaktı. Hatırlayacak ve düşünecekti. Aşkın nelere kadir olduğunu, aşklarının belki onu geri getirecek, ona yeniden soluk verecek kadar yoğun olduğunu düşünecekti. Güzel karısı için ölürken bile beni mutlu etmesini bildi diyecekti. Yekta Kopan 1968'de doğdu. Öğrenim hayatı Ankara'da geçti. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1975'te başladığı seslendirme çalışmalarına hiç ara vermedi. Çeşitli çocuk dergilerinde yayınlanan şiirlerinden sonra Yarın, Yeni Olgu, Milliyet Sanat, Çalıntı, Kitaplık, Adam Öykü, Hayalet Gemi gibi dergilerde şiir, deneme ve öyküleriyle yer aldı. Bir sanal yayınevi olan Alt Kitap'ın www.altkitap.com yayın kurulunda yer alan yazar, aynı zamanda internette yayınlanan www.altzine.net edebiyat dergisinde yazıyor ve editörlüğü görevini yürütüyor. Yapıtları ilk öykü kitabı Fil Dişi Karası 2000, ardından Aşk Mutfağından Mutluluk Tarifleri 2002 Sait Faik Öykü Ödülü, Can Yayınları tarafından yayımlandı. Yazarın kitabımızda yayımlanan öyküsü Fil Dişi Karası adlı öykü kitabından alınmıştır. Keşke kahveyi şekersiz içmeyi başarabilseydim. Herkes burada. İlk olarak annemle babam geldi, sonra arkadaşlarım. Ama ben sadece onu bekliyorum. Bunca zamandır yaşananları bilenler gelmesini istemediğimi sanabilirler ya da annemi, babamı, dostlarımı bir kenara bırakıp onu düşündüğüm için beni suçlayabilirler. Bana ne? Ben sadece onu bekliyorum. Onunla bir cuma günü tanıştık. Öyle yağmurun aşka davetiye çıkardığı, bulutların kendilerini beğendirmek için güneşin önünden geçit yaptıkları ya da çocuk gözlü bir rüzgarın saçlarımın haritasında dolaştığı farklı anlamları olan bir cuma günü değildi. Tıpkı bugünkü gibi sıradan bir cuma günü. Bir arkadaşımın doğum günü partisinde tanıştık. Öyle insanların farklı yüzlerini hava almaya çıkardığı, olmamış erik tadında ilişkilerin kol gezdiği ya da olması gerektiğinden fazlasının beklendiği özel günlerden biri değildi. Tıpkı bugünkü gibi sıradan bir gün işte. Aslında o doğum gününe gitmeye hiç niyetim yoktu. Kendimi sürekli yorgun hissettiğim bir dönemimdeydim. Kollarım tonlarca yük taşımışçasına ağrıyor, ayakta biraz fazla kalsam dizlerim titremeye başlıyordu. Anneme sorduğumda bahar yorgunluğundur deyip geçiştiriyor, arkadaşlarımsa yeni bitmiş bir ilişkinin acısını üstümden atamadığım için böyle olduğumu düşünüyorlardı. Acaba gerçekten de o yüzden mi kendimi her an yorgun hissediyordum? 2 sene süren bir ilişkinin bitmiş olması mıydı beni böylesine mutsuz kılan? Bu ilk ayrılığım değildi ki, daha önce birçok kez ayrılmış, en sonuncusunda yine böyle uzun süren bir birlikteliği noktalamıştım. Ama o ayrılık bende böyle büyük bir sarsıntı yaratmamıştı. Yoksa insanın yaşı ilerledikçe ayrılıkların acısı daha mı büyük oluyor? Belki de 2 sene boyunca yaşanan güzel anlar yüzünden değil de ilişkinin son günlerindeki didişmeler, kıskançlıklar, gelgitler yüzünden insan içine çıkmak istemiyor, bir yerlere gitmek zorunda kaldığımda da kalabalığın arasında yok olmaya çalışıyordum. Garip, bugüne kadar bunu hiç düşünmemiştim. Ya da şöyle demeliyim, onunla tanıştıktan sonra bunu hiç düşünmemiştim. Biraz geç gittiğim için uzun yemek masasının ucuna eklenen bir sandalyeye oturmak zorunda kalmıştım. İnsanlar yemeğin ortasına, içkinin en ateşli anına geldiklerinden keyifler yerindeydi. Benim o uzak durmaya çalışan halim kimsenin gözüne batmıyordu. Ama bir kişi vardı ki içeri girdiğim andan itibaren kaçamak bakışlarla beni süzüyor, bakışlarımı yakalamaya çalışıyor, arada bir sanki benim dikkatimi çekmek istercesine yüksek sesle bir şeyler söylüyordu. Bu oyunların beni ne kadar yorduğunu düşündüğüm bir anda da yanıma gelmişti. Siz bir şey içmiyor musunuz? Kendimi kötü hissettiğim dönemlerde içki içmeyi sevmem. İçkinin içimdeki fırtınaları dışarı çıkaracağından korkarım. O yüzden önümdeki su bardağını gösterip teşekkür etmekle yetinmiştim. Benim bu nazik reddimi anlamış, ısrarcı davranmayıp uzaklaşmıştı. Yanımdan uzaklaşırken orada bir şey unuttuğunun farkında değildi. O güzelin bakışlarını. İlk olarak 16 yaşında aşık oldum. Aynı okuldaydık. Okul çıkışı onu görmek için yolumu değiştiriyor, gördüğümde de varlığından haberim yokmuş gibi davranmaya çalışıyordum. Oysa onun da benden hoşlandığının farkındaydım ama bir türlü konuşacak, yakınlaşacak cesareti bulamıyordum. İşte hayatımın birçok önemli kararını verdiğim o yaşta hukuk okumaya, kedi beslemeye ve hatta sabahları aç karnına iki bardak su içmeye hep o yaşımda karar vermiştim. Aşk konusunda da önemli bir düşüncemin altına imza attım. Aşık olmak, aşkı yaşamaktan daha kolay. Bunun çok önemli bir buluş olmadığını, birçok kişinin bu fikirde olduğunu biliyorum. Ama o yaşta bu bana aşk tarihine düşülmesi gereken bir söz gibi gelmişti. Ayrıca şunu da söyleyebilirim ki, insanlar benimle aynı fikirde olsalar da kimsenin bu fikrin peşinde benim kadar koştuğunu sanmıyorum. Bakışları ve elleri, çocuksu gözleri ve yumuşak bir şarkının ahengiyle dans eden elleri. O geceden aklımda kalanlar bunlar. Onu bir daha görüp göremeyeceğimi bilmiyordum. Açıkçası üstünde de durmuyordum. Bir bakışa, bir dokunuşa aşık olabilirdim. Ama hepimizin çok iyi bildiği gibi aşık olmak aşkı yaşamaktan daha kolay. Bir aşkın kokusu üstümden çıkmadan, bir uzun yolculuğun yorgunluğunu atmadan, gittiğim filmlerde öpüşen mutlu çiftleri gördüğümde içimi kaplayan nefret duygusundan kurtulmadan aşık olmaya niyetim yoktu. Bir önceki ilişkimin neden bittiğini merak edenler olabilir. Ne önemi var ki? Nereye tatile gideceğimiz konusunda tartışma çıktı ya da karşıdan karşıya geçerken el ele tutuşmadık ya da görüşmesini istemediğim bir arkadaşıyla yemeğe gittiğini öğrendim ya da ne önemi var ki? Ama çok merak edenler ya da her ayrılıktan kendi ilişkisine pay çıkarmak isteyenler için söyleyeyim. Bunların hiçbiri olmadı. Sadece ayrılmamız gerektiğine inandık ve bitti. Mutlaka bu kararın verilmesine neden olan olaylar olmuştur ama ne önemi var ki? Sonuçta bir kez daha aşk yaşanamamıştı. Tam o dönemde bir boşanma davasıyla uğraşıyordum. Evlilikleri fiili olarak 2-3 yıl kadar önce bitmiş bir karı kocanın nafaka konusunda anlaşamamaları yüzünden bir türlü bitmeyen bir boşanma davası. Ben kadının avukatıydım. Eşinden koparmak istediklerini son kuruşuna kadar alamadıkça çıkarabileceğimiz her sorunu çıkarmamızı istiyordu. Hem nasıl olsa çocuk kozu da bizim elimizdeydi. Ayrıca eşi zaten fazla ileri gidemezdi çünkü şirketinin bütün pisliklerini biliyorduk. Kadın bürodan içeri her girdiğinde tüylerim diken diken oluyordu. Zavallı adamın yıllardır bu kadından neler çektiğini düşünmekten kendimi alamıyordum. Sonra bir gün bir uzlaşma sağlama umuduyla karşı tarafın avukatını aradığımda adama aptalca bir acıma duygusuyla yaklaştığımı anladım. Onların da kozları vardı. Zaten bu kadın kadınlık görevini doğru dürüst yerine getiremiyordu. Analık vasıflarına sahip olduğu da söylenemezdi falan filan. Bu konuşma sırasında önümdeki kağıda bir çiçek, iç içe geçmiş kareler, bir başka çiçek, galiba yuvarlak hatlı bir laleydi ve merdivenler karaladığımı hatırlıyorum. Ondan günlerce haber almadım. Açıkçası arkadaşımı arayıp kim olduğunu, ne iş yaptığını, bir ilişkisi olup olmadığını sormayı düşünmüyor değildim. Ama bütün bunları değil yapmak, düşünmek için bile yanlış zamanı olduğuna inanıyordum. Ayrıca arkadaşıma böyle sorular soracak olmam her zamanki alaylara neden olacaktı. Zamanı geldi. O da artık masanın diğer tarafında oturmak istiyor. Masanın diğer tarafı. Neredeyse bütün arkadaşlarım evlenmişti ve neredeyse hepsinin nikahında nikah şahidi bendim. Yani beni masaya oturtmayı başarmışlardı ama bir türlü diğer tarafa geçirememişlerdi. Ne de olsa ben ilişkilerinde başarısız olmasıyla meşhur, neşeli, bekar arkadaştım. Yo, bu sadece o bunalımlı günlere ait bir düşünce değil. Şimdi de farklı düşünmüyorum. İlk olarak Şule ile Derya evlendiler. Nikah şahitleri olmamı istediklerini söylediklerinde çok sevinmiş, gurur duymuştum. Arkadaşlarımızın arasındaki ilk evlilikti bu. Özlem'le Murat'ın nikahında nerede olduğumu hatırlamıyorum. Sonra Norma ile Osman, Nur'la Levent, Ayşe ile Çağkan. Tabii ki hepsinde de nikah şahidi bendim. Her seferinde aynı şaka yapılıyordu. Artık sıra sende. Bak biraz daha yaklaştın masaya. Şu anda hepsi burada. Bana kızgın olduklarını biliyorum ama ne yapayım? Olan oldu bir kere. Sonra bir gün bir konsere bilet almak için kuyrukta beklerken onun da arkamda sıraya gireceğini, sıranın başındaki adamın kredi kartı sorunu yüzünden bir saate yakın bekleyeceğimizi, bir anda biletleri yan yana almaya karar vereceğimizi, sonrasında bir yerlere gidip bir kahve içmeyi teklif ettiğinde düşünmeden kabul edeceğimi, gecenin kırmızı şarabın bu hususunda noktalanacağını nereden bilebilirdim ki? O gün saatlerce konuşmuştuk. İşlerden başlayan konuşmamız gecenin ilerleyen dakikalarında aşka ve yalnızlığa demir atmıştı. Ertesi gün bir arkadaşım bana önceki gece ne yaptığımı sorsa, çok güzel elleri olan biriyleydim derdim. Ama insanlar bunu merak etmezler değil mi? Ne iş yapıyor, nereye gittiniz, neler söyledi? Merak edenler için cevaplayabilirim. Elleri çok güzeldi. Konserden sonra sık sık görüşür olmuştuk. Onu göreceğim günler daha heyecanlı oluyor. Sabahları erken uyanıyor. Mendil satan çocukların gözlerine daha hüzünlü bakıyor. Hatta şu boşanma davasındaki kadına bile sinirlenemiyordum. Bütün bu belirtilerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordum. Aşık oluyordum. Buna hazır olmadığımı, bir önceki aşkın izlerini silemediğimi biliyor, korkuyor ama kendimi bu duygudan alamıyordum. Buluşmalarımızda aşktan, birlikte olmaktan konuşmuyorduk. Belli ki o da hazırlıksız yakalanmaktan korkuyor, her şeyi zamanın akışına bırakmak istiyordu. Bilmediği tek şey, zaman benim içimde dalga dalga akıyordu ve ben dalgalardan nefret ediyordum. 11 yaşındaydım. Her sene ailece aynı tatil beldesine gider, aynı pansiyonda kalırdık. Ama o senenin benim için başka bir anlamı vardı. O sene kendimi büyük hissetmeye, karşı cinsin farklılıklarına dikkat etmeye başlamıştım. Annem sabah güneşini sevmediği için biz babamla deniz kıyısına inerdik. Babam havlularımızın yanına bir sopa diker ve bana sopanın gölgesi şu kadar oluncaya kadar denizde oynamama izin verirdi. O gün de öyle bir gündü. Ta ki hala rüyalarıma giren o korkunç olayı yaşayana kadar. Boyumu geçmeyen yere kadar açılmış saatlerce dalgalarla boğuşmuştum. Dalgalarla savaşmak, tam kabardıkları anda altlarına saklanmak en sevdiğim oyunlardandı. Babamın çağrısını duyup kıyıya çıktığımda herkesin bana baktığını fark etmiş ama nedenini anlamamıştım. Amcalar gülüyor, babam elinde bir havlu bana doğru koşuyor, pansiyoncunun oğlu arkadaşlarını dürtüp beni gösteriyordu. Bir de o çiçekli mayolu kız. Onun o delici bakışları. Dalgaların mayomu indirdiğini fark ettiğimde ne yapacağımı bilememiştim. Ellerim vücuduma yapışmış gibiydi, saklanamadım. Babam beni havluyla sarıp sarmalamış hemen odamıza çıkarmıştı. O günden beri denizden, insanların bakışlarından, çıplak kalmaktan nefret ederim. Ama en çok dalgalardan. Çiçekli mayolu kızın bana öyle bakmasına neden olan dalgalardan. Bir türlü başlamayan ilişkimiz arkadaşlarımın bana kızmasına neden oluyordu. Daha iyisini mi bulacaktım? Artık yaşlanmaya başlamıştım. Bütün bu ilişkilerin yürümeme nedenini kendimde aramalıydım. Yalnızlığı bir alışkanlık haline getirmekten vazgeçmeliydim. Kendime gelmeliydim. Ama ben zaten kendimde olduğum için kaçıyordum bu aşktan. Onu seviyordum. Beni alıp götürmeyi başaracağını biliyordum. Yalnızlığımı onunla yaşayabileceğimden emindim ama arkadaşlarımın anlamadıkları bir şey vardı. O ilişkiye girerken çırılçıplak olmak. İçimdeki bütün dalgalardan kurtulmak istiyordum. Şu anda hepsinin bana ne kadar kızgın olduğunu biliyorum. Onları kızdırdığım, üzdüğüm için utanıyorum ama bir yandan da yüzlerine haykırmak istiyorum. Bir aşkı giymekten daha zormuş o aşktan soyunmak. Aslında belki de artık bütün bunları düşünmek için çok geç. Birazdan o kapıdan girecek ve onu son kez göreceğim. Hem de beni görmesini hiç istemediğim şu anda. Oysa bu sabah farklı düşünüyordum. Havaalanına onu karşılamaya giderken Brenda O'Leary'nin iç gıcıklayıcı sesine eşlik ediyor, direksiyona vurarak kendi kendime tempo tutuyordum. Gündüze düşman olmayı çocukken öğretmişler bana. Sadece geceleri açıyorum gözlerimi ve bayım gündüz vakti ne kadar kendinden emin dolaşsanız da çırılçıplak görüyorum gece karanlığında sizi. Karşıma birden o kamyonun çıkacağını nereden bilebilirdim ki? Şu anda bir kahve içebilmeyi çok isterdim. Hem de burayı dolduranların bütün uyarılarına ve dalga geçmelerine rağmen. Ne zaman kahve içecek olsam arkadaşlarım aman biri şeker kavanozunu getirsin yine kahveden reçel yapacak diye dalga geçerlerdi. Annem de her zaman kızım bu kadar şekerli içme sonra genç yaşta çatlaklarına selülitlerine üzülmeye başlayacaksın diye serzenişte bulunurdu. Keşke kahveyi şekersiz içmeyi başarabilseydim. İşte geldi sonunda. Bu kadar üzgün olacağını tahmin etmezdim. Elleri o güzelim elleri titriyor. Belli ki kapının önündeki dostlara ne olduğunu soramamış bile. O çocuk bakışlı gözlerinde sonsuz bir şaşkınlık var. Babamın omzuna yaslanıyor. Çıkarın onu buradan bu kadar gördüğüm yeter demek istiyorum ama sesim yok ki artık. Neden kızım neden benim kızım diyor babam gözyaşları içinde. Kimsenin ağlamasını istemiyorum. Bu gözyaşlarının neden döküldüğünü çok iyi biliyorum. Bir kez daha aşk yaşanamadı. Beyaz önlüklü adama bakıyorum. Örtüyü bir an önce örtmesini istiyorum. İçimdeki dalgalar üstümde ne var ne yoksa götürdü. Yine korumasız bıraktı beni. Ellerim vücuduma yapışmış, saklanamıyorum. Vücudumda çatlaklar var biliyorum. Onun beni böyle görmesini istemiyorum. Utanıyorum. Örtün artık üstümü. Yalnız kalmak istiyorum. Kitabın sonu. 28 Şubat 2007, sayfa 112.